Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali, İranlı ünlü karilerden Mensuri'den, Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kola ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 40 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinin hakikatini aydınlatan İmam Hadi Aleyhisselam.
Aziz dinleyiciler, bugün Ehl-i Beyt nurlarından İmam Hadi Aleyhisselam'ın doğum gününü idrak ediyoruz. Hicri kameri 212 yılında böyle bir günde İmam Ali bin Muhammed Medine kentinde dünyaya geldi. Böylece tarih sayfalarından birini kendi ahlaki ve insani faziletlerle süsledi. İmam Hadi Aleyhisselam bereketli yaşamından bir yıldız gibi parladı ve insanların hidayet ermesi yolunda sarf ettiği çabalardan dolayı hidayet eden anlamına gelen Hadi lakabı ile lakaplandırıldı. Kuşkusuz manevi ve insani değerlerin simgesi olan insanlarla tanışmak, saadete kavuşma yolunda yardımcı olacaktır. İnsanlar bu tür faziletli şahsiyetlerin kelamını dinleyerek gönlünü onların tavsiyelerine açması gerekir. İmam Hadi Aleyhisselam'ın veladeti dolayısıyla tüm İslam alemini kutlarken, İmam Hadi Aleyhisselam'ın yaşamı ile ilgili hazırladığımız özel programı sizlere aktarmak istiyoruz.
Ehl-i Beyt fertleri sürekli hayır ve bereket kaynağı olmuş ve tüm insanların ve düşünürlerin ilgi odağına oturmuştur. İmam Hadi Aleyhisselam da Medine kentinde her gün birçok insanı ve ayrıca ulema ve düşünürü huzuruna kabul ediyor ve etkili konuşmaları ile marifete susamış insanların gönlünü doyuruyordu. Halkın Ehl-i Beyt fertlerine yönelik aşırı ilgisi sürekli haksız yere iktidarın başında olan ve kendilerini halkın seçkin hükümdarları olarak tanıtan zalim hükümdarların kaygı kaynağıydı. Bu hükümdarlardan biri de Abbasi Halife Mütevekkil'di. Gerçi Mütevekkil Medine'den kilometrelerce uzakta olan Irak'ın Samara kentinde bulunmasına karşın sürekli Medine'de yaşayan İmam Hadi Aleyhisselam'ı adamları vasıtasıyla denetliyordu ve böylece Hazretin taraftarlarının birleşmesi ve onun zalim hükümetine karşı ayaklanmasını engellemeye çalışıyordu.
Bu yüzden Mütevekkil hileye başvurarak gönderdiği resmi bir davet yaracılığı ile İmam Hadi Aleyhisselam'ın Samara kentine gelmesini istedi. İmam Hadi Aleyhisselam Mütevekkil'in art niyetinin bilincindeydi. Ancak onun davetini kabul etmediği takdirde kendisine, özellikle Ehl-i Beyt taraftarlarına zorluk çıkaracağını ve onları Medine kentinde rahat bırakmayacağını da biliyordu. Bu yüzden İmam Hadi gönülsüz de olsa bu daveti kabul etmek zorunda kaldı ve şöyle buyurdu. Beni istemeyerek Medine'den Samara'ya götürüyorlar. İmam Hadi Aleyhisselam'ı Medine'den Samara'ya götürmekle görevli olan kimse Yahya bin Harsme'ydi. Kendisi şöyle anlatıyor. Medine'ye varıp İmam Hadi'nin evine gittiğimde birçok kişi bu yolculuktan haberdar olmuştu. İnsanlar imamın evinin önünde toplanıp konudan duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor ve ağlayarak benim görevimi engellemeye çalışıyordu. Ben o güne kadar böylesine bir kalabalık görmemiştim. Onlara imamı hiçbir tehlikenin tehdit etmediğini ve herhangi bir art niyet söz konusu olmadığını, kendisini sağ salim Samarra'ya götüreceğimi söyledim.
İmam Hadi Aleyhisselam'ın Samarra'ya varmasının ardından hemen kendisine bir ev tahsis edildi. Gerçekte imam Samarra'da hapis hayatı yaşıyordu. Çünkü imamın evi sürekli hükümetin güvenlik güçlerince gözetleniyor ve evine gelip gidenler denetleniyordu. O günlerin baskı ve kısıtlama şartlarını dikkate alan İmam Hadi Aleyhisselam, halkla irtibat kurmak için farklı bir yöntem geliştirdi. Bu çerçevede İmam Hadi Aleyhisselam temsilcileri aracılığıyla çeşitli bölgelerde geniş bir irtibat ağı oluşturdu ve bu ağın hedefi imamla halk arasında çeşitli yollardan irtibat kurmaktı. Bu ağın bir başka görevi de halkın humus ve zekatını toplamak ve İmam Hadi Aleyhisselam'a ulaştırmaktı. İmamın temsilcileri ayrıca halkın sorularını imama iletiyor ve açık cevaplarını tekrar halka ulaştırıyordu. Bu teşkilat, İmam Hadi Aleyhisselam'ın fikri ve siyasi düşüncelerini halka iletme bakımından çok etkili bir rol ifa ediyordu. Her halükarda İmam Hadi Aleyhisselam'ın halkla doğrudan irtibatı kısıtlıydı ve bu yüzden mezhebi ve siyasi temsilcileri bu irtibat boşluğunu doldurmakta ifa ettiği rol çok önemliydi. Tabii söz konusu temsilcilerin çalışmaları ortaya çıktığında Abbasi hükümetinin baskılarına maruz kalıyor ve bazen de hapse atılıp ağır işkencelerde görüyordu. Ancak İmam Hadi Aleyhisselam tüm bu zorluklara karşın imamet ve rehberlik görevinin de en iyi şekilde yürütüyordu.
İmam Hadi Aleyhisselam halka en iyi hizmetin bilinçlerini geliştirmek olduğuna inanıyordu. İmam Hadi o dönemin fikri ve felsefi sapkınlıklarıyla mücadele ederek Müslümanların fikri ve ilmi bilincini geliştirmeye çalışıyordu. İmam Hadi Aleyhisselam elde ettiği her fırsatta dini marifi yaygınlaştırmaya ve bu doğrultuda oturumlar düzenlemeye çalışıyordu. Bu oturumlara katılan bilginler ve düşünürler İmam Hadi Aleyhisselam'ın derin bilgi ve marifini öğreniyor ve insanlar hakla batılı ayırt etme yolunu tanıyordu. Bu arada Abbasi halifesi Mütevekkil de çeşitli fırsatlarda İmam Hadi'nin azametini küçültmeye çalışıyor ve bu doğrultuda çağın büyük bilginlerini davet ederek İmam Hadi Aleyhisselam ile tartıştırıyordu. Bu bilginlerden ikisi Yahya bin İksem ve İbni Sekit'ti. Bir gün bu iki bilgin Mütevekkil'in isteği üzerine İmam Hadi ile bir oturum düzenledi. Ancak İmam Hadi'nin onların sorularına verdiği cevap çok net ve açıktı. Dolayısıyla oturumun sonunda Yahya bin İksem Mütevekkil'e dönerek şöyle dedi. Bu oturumdan ve gündeme getirilen sorulardan sonra artık İmam Hadi ile başka konularda tartışmaya gerek kalmadı. Çünkü bizim İmam Hadi'den sorduğumuz sorulardan daha zor ve daha karmaşık sorular yoktur. Ve eğer tekrar böyle bir oturum düzenleyecek olursak sadece onun biliminin daha çok açığa çıkmasına yardımcı oluruz.
İmam Hadi Aleyhisselam, bilim ve marifet öğrenmeye çok vurgu yapar ve bilim peşinde olanlara bilimsel mağrurluğa kapılmamalarını tavsiye ederdi. Çünkü eğer bilim talibinde olan insan, öğrendiklerinin bilim okyanusunun sadece bir damlası olduğunun bilincine varacak olursa, kuşkusuz gelişme yolunda adım atmış olur. Ama eğer öğrendiklerinin çok olduğunu düşünecek olursa, bununla kibirlenir ve bilime zarar olmaya başlar. Bu konuda İmam Hadi Aleyhisselam şöyle buyurmakta. Bencillik insanı bilim öğrenmekten alıkoyar ve cahilce kibirlenmeye yöneltir.
İnsan gönlü, sevgi ve muhabbet yuvası olduğu sürece herkesi kendine çeker, Ancak kibirli olmak gönlü kirletir ve bütün herkes böyle bir insandan uzak durmaya çalışır. Kuşkusuz gönlünü kibir ve bencilliğe açan insan sadece inzivaya itilmesine yardımcı olur. Bu konuda İmam Hadi aleyhisselam şöyle buyurur. Bencil olan insanı kimse sevmez.
Bir kez daha İmam Hadi aleyhisselamın veladetine kutlarken sözü Hazretten seçtiğimiz vecizelerle noktalamak istiyoruz. İmam Hadi aleyhisselam şöyle buyuruyor. Yüce Allah bu dünyayı sınama yeri olarak belirlemiştir ve ahiret mükafatı bu dünyadaki sınavların ve zorlukların karşılığıdır. Çok tevbe edin ve Yüce Allah'a hamd ve dua edin. Bu durumda dünya, ahiret ve saadet sizin olur. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nura giden yol.
Bismillahirrahmanirrahim. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Nura Giden Yol adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Bugün de Kalem suresine devam ederek 34 ila 41. ayetlerini ele alacağız. Programımıza Kalem suresinin 34 ila 36. ayetlerinin tilavetiyle başlıyoruz.
بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون
Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri katında naim cennetleri vardır. Biz Müslümanları suçlular gibi kılar mıyız? Size ne oluyor, nasıl hüküm veriyorsunuz? Geçen programımızda muhtaçları kendi hasatlarından mahrum bırakan bahçe sahiplerinin şom akıbetlerine değindik. Bu ayetler ise kötüler ve iyileri karşılaştırma konusunda şöyle buyuruyor. Dünya yaşamında pak ve dürüst olan insanlara Allah-u Teala kıyamette en iyi ve üstün nimetler ve ürünlere sahip olan geniş bahçeler verecektir. Bu dünyada bağ bahçe sahibi olanlar muhtaçları kendi bahçesinin meyvesinden mahrum bıraktığı için bahçesi yandı ve küle döndü. Fakat dünyada bahçesi olmayan ise İşlediği iyi ve şayeste amelleri nedeniyle ahirette güzel ve nimetlerle dolu eşsiz bahçelere sahip olacaklar. İlginç olan ise dünyadaki bahçelere bazen haşerelerden zarar görürken cennetin güzel bahçeleri asla bozulmayan ve zarar görmeyen bahçeler olmasıdır. Ayetlerin devamı ise suçlu ve kötü zenginlerin boş hayallerini işaretle şöyle buyuruyor. Onlar kıyamet gününün dünyaya benzediğini sanıyorlar. Orada da çeşitli nimetlerden yararlanacaklarını zannediyor ve müminler gibi cennete gireceklerini ve yerlerinin cennet olduğunu düşünüyorlar. Allahu Teala bu boş düşünceye karşı şöyle karşılık veriyor. Dürüst kullar nasıl olur da kötü ve isyankar insanlar gibi olur? Nasıl böyle yanlış bir yargıda bulunuyor ve yersiz bir beklenti içinde olursunuz? Bu ayetler bizlere şunları öğretiyor. İnsan ister bağ bahçe sahibi olsun ve rahat bir yaşamı olsun veya çaresiz, muhtaç ve fakir olsun. Önemli olan ise onun dürüst ve temiz ve korkan biri olmasıdır ki dünya ve ahirette sonu hayırlı olsun. İlahi mükafat veya ceza adalete dayalıdır ve asla iyiler ve kötüler Allah nezdinde aynı değiller.
Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanak Rabbi, Subhanak, Subhanak ma a'zam şanak, ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي.
Şimdi Kalem suresinin 37 ila 41. ayetlerini dinliyoruz.
Em lekum kitabun fihi tedrusun inne lekum fihi lema tahayyarun. أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ
Yoksa size ait bir kitabınız var da bu batıl hükümleri ondan mı okuyorsunuz? Onda seçip beğendiğiniz her şey mutlaka sizindir diye mi yazılı? Yahut bizden her ne hükmedersiniz mutlaka öyle olacağına dair kıyamete kadar sürecek kesin sözler mi aldınız? Sor onlara, onların hangisi bu iddianın doğruluğuna kefildir? Yoksa onların ortakları mı var? Doğru söyleyenler iseler, haydi getirsinler ortaklarını.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
Bazılarının kendileri hakkında yanlış yargıda bulunduğuna değinen geçen ayetlerin devamında bu ayetler şöyle buyuruyor. Kendilerini cennet ehli bilenler ve Allah nezdinde bir konum ve mükafat sahibi olduklarını düşünenlerin acaba bir delil ve kanıtları var mı? Veya iman ehli ve iyiler ile kıyamette eşit olacakları düşünceleri için semavi kitaplarda bir şahit veya delilleri mi var? Veya istedikleri her şeyin Allah tarafından kendilerine verileceğine dair Allah ile bir anlaşma ve sözleşmeleri mi var? Kim onlara böyle bir garanti vermiştir? Son olarak bu dünyada Allah'a ortak koştukları ve hayatta onlara sığındıkları şeyler acaba kıyamette aracı olur ve onları kendi isteklerine ulaştırır mı? Aslında bu ayetler soru tarzıyla sahip oldukları dünyevi mal ve makam nedeniyle gurura kapılıp kendilerini üstün görenleri kınıyor ve onları birkaç açıdan sorguluyor. Hangi mantıkla kıyamet gününde iyilerin yanında yer alacağınıza hükmediyorsunuz? Hangi semavi kitaba dayanarak kendilerini ilahi mükafata layık görüyorsunuz? hangi anlaşma ve ahde dayanarak kendinizi ilahi cennete layık görüyorsunuz? Ve kim size kıyamet gününde şefaatinizi yaparak sizlerin ilahi evliyaların yanında olacağınıza dair güvence vermiştir? Bu ayetler bizlere şunları öğretiyor. Boş ve batıl hayallere kapılmamak ve hiçbir akli veya nakli delil olmadan kendimizi cennet ehli sanıp ilahi nimetlerden yararlanma hakkı tanımak için dikkatli olalım. Allah'ın irade ve isteği, her istediğinin olacağını düşünen insanın düşüncelerine tabi değildir. İnsanların dünya ve ahiretteki işlerin akıbeti hakkında gerçek yargıda bulunmak sadece Allah'a aittir ve kimse kendisi veya başkası hakkında yargıda bulunmamalıdır. Değerli dinleyiciler, bir sonraki programımızda Kalem Suresi'ni kaldığımız yerden devam edeceğiz. Programımız hakkında her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizlere iletebilir. Ayrıca arzu ettiğinizde yayınlarımızı da pars.ir adresinden veya Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhiri ve aqâmes salâte ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين
Cami aşk ve iman mekanı.
Değerli dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programımızın 6. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Cami inşa etmek İslam peygamberinin siyeriydi. Cami kültürünün kökleri Kur'an-ı Kerim'e uzanır. Yüce Allah Nur suresinin 36. ayetinde şöyle buyurur. Bu kandil bir takım evlerdedir ki Allah o evlerin yücelmesine ve içlerinde isminin anılmasına izin vermiştir. Orada sabah akşam onu öyle kimseler tesbih eder ki.
Değerli dinleyiciler, hatırlanacağı üzere geçen bölümlerde camilerin Yüce Allah'ın evi olduğunu ve camiye giden kulların ilahi has rahmetten yararlanacaklarını anlattık. Allah-u Teala camilerin ve bu kutsal mekana gelenlerin bereketi sayesinde insanlara ilahi hayır ve rahmetini nazil eder. Nitekim İslam peygamberi de şöyle buyurur. Kim camiye giderse Allah'ın misafiridir ve Yüce Allah maddi ve manevi rızkı ile onu ağırlar.
Asr-ı saadette Müslümanlar cami inşa etmek için büyük bir şevk gösterirdi. Bu aşırı şevk ve istek İslam peygamberinin pratik siyerinden kaynaklanıyordu. Allah Resulü Medine'ye hicret eder etmez, Kuba Camii ve Mescid-i Nebi'yi kendi mübarek elleriyle inşa etti. O hasret daha sonra da aşiretlerin mahallelerinde birçok cami inşa etti. İslam peygamberi cami inşa etmek için aşiretlerin arasına ve mahallelerine gider ve oralarda camilerin mekanını ve kıblenin yönünü belirlerdi. Daha sonra cami inşa edildiğinde genellikle yeni inşa edilen camide ilk namaz Allah Resulü'nün katılımı ile kılınır ve böylece caminin açılışı da gerçekleşmiş olurdu.
İslam peygamberi nereye seyahat edecek olursa olsun oralarda namaz kılmak üzere bazı mekanları belirlerdi. Allah Resulü bu ameliyle aslında cami inşa etme kültürünü yaygınlaştırdı. Kuşkusuz İslam peygamberinin inşa ettirdiği camilerin muhteşem binalar ve yüksek duvarlarla ve o biçim sütunlar ve çatılarla çevrili yerler olduğunu düşünmemek gerekir. Allah Resulü cami inşaatında taş ve ahşap gibi bölgede bulunan ve en kolay ulaşılan inşaat malzemelerinden yararlanırdı. Cabir bin Usame şöyle anlatıyor. Bir gün Allah Resulü ve bazı sahabeyle Medine çarşısında karşılaştım. Sahabeden sordum. Nereden geliyorsunuz? Sahabe, senin mahallenden geliyoruz diye karşılık verdi. Ben de, oraya niçin gitmiştiniz diye sordum. Sahabe şöyle karşılık verdi. Resulullah orada caminin yerini ve kıblenin yönünü belirledi. Ardından kendi mahalleme döndüm. Baktım ki Allah Resulü caminin yerini belirlemiş ve bir ağaç parçasını da kıblenin yönü olarak yere çakmış.
Bu rivayetten ve tarihte belirtilen diğer bazı durumlardan anlaşıldığı üzere Allah Resulü kendi mübarek elleriyle birçok caminin yerini ve kıblenin yönünü belirledi ve orada bizzat namaz kıldırdığı anlaşılıyor. İslam peygamberi birçok yerde cami inşaatı yönünde talimat vermiştir. Böylece cami İslam dininin simgesi ve esas bileşenine dönüştü. Nitekim İslam dinini benimseyen insanların ilk işi de cami inşaatı olmuştur.
İslam peygamberinin tüm bu faaliyetleri İslam'ın amaçları doğrultusunda ve Müslümanların arasında vahdet ve dayanışmayı sağlamaya yönelikti. Bu yüzden Allah Resulü bir keresinde münafıkların bir cami inşa ederek Müslümanlar arasında tefrika çıkarmaya çalıştıklarını fark edince o camide namaz kıldırmak bir yana camiyi kökünden yakıp yıkmalarını emretti. Bu cami Kur'an-ı Kerim ayetlerinde zarar veren anlamına gelen zarar camii olarak adlandırıldı. Kur'an-ı Kerim münafıkların zarar camini inşa etmekle izledikleri hedeflerini Tevbe suresinin 107. ayetinde şöyle beyan ediyor. Münafıklar arasında bir de müminlere zarar vermek, hakkı inkar etmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resulüne karşı savaşmış olan adamı beklemek için bir mescit kuranlar ve bununla iyilikten başka bir şey istemedik diye mutlaka yemin edecek olanlar da vardır. Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder.
Gerçekte bazıları görece de Müslüman gibi gözükerek cami inşa etmek ve sonuçta İslam aleyhinde bir üs kurmak ve Müslümanların toplumunu içten çökertmek ve İslam dinini yok etmek istiyordu. Ancak Allah Resulü'nün zarar camiini yıkmakta ve çöplüğü dönüştürmekte de sergilediği cesurca ve inkılapçı çıkışı sayesinde bu komplo etkisiz hale geldi ve İslam peygamberi batıl simgeleri velev ki kutsal bir görünümde olsun yıkılması gerektiğini öğretti.
Değerli dinciler, şimdi de geçen bölümlerde olduğu gibi sohbetimizin ikinci bölümde ünlü camileri tanıtmanın devamında İslam peygamberinin mübarek elleriyle inşa edilen Mescid-i Nebevi'nin diğer bazı bölümlerini tanıtmaya devam etmek istiyoruz.
Geçen bölümde beyan edildiği üzere Mescid-i Nebevi oldukça sade ve her türlü şatafattan uzak bir şekilde inşa edildi. Bu caminin duvarları taştan ve kerpiçten ve sütunları da hurma ağacının gövdelerindendi. Bu sütunların her biri İslam'ın 1400 yıllık tarihi kadar mazisi olan ve çok önemli hadiselerin şahitliği yapan ve yapmakta olan sütunlardır. Bu sütunların arasında 8 sütun daha ünlüdür. Zira her biri adını Allah Resulü'nün döneminde almıştır. Halihazırda bu sütunlar beyaz rengiyle caminin gelişmesiyle beraber eklenen diğer sütunlardan ayırt edilmektedir.
Mescid-i Nebevi'nin en faziletli ve en ünlü sütunlarından biri Tevbe sütunudur. Bu sütunun adı Ebul Babe'nin ihanet öyküsü ve Ahzab Savaşı sırasında tevbe etmesiyle ilgilidir. Hicretin 5. yılında müşrikler Medine'ye saldırdı ve kentin kuzeyinde Müslümanların kazdığı hendekle karşılaştı. Bu yüzden müşrikler Medine'nin güney tarafında yaşayan ve oradaki kapıları açarak müşriklerin Medine'nin içine sızmasına yardımcı olabilecek Karisoğulları Yahudileri ile ittifak kurmayı düşündü. Karisoğulları Yahudileri o sırada İslam peygamberiyle anlaşma imzalamıştı. Ancak bu anlaşmaya rağmen müşriklerle birlik olup anlaşmayı çiğnedi. Mekkeli müşriklerin saldırısı bertaraf edildikten sonra Allah Resulü Karisoğullarının üzerine gitti ve onları kuşatma altına aldı. O sırada Ebul Babe Allah Resulü'nü temsilen Karisoğulları Yahudilerine gitti ve onlarla konuştu. Ancak Ebul Babe onlarla arkadaştı. Bu yüzden Yahudileri Müslümanlara karşı sert bir direniş sergilemeleriyle sonuçlanabilecek şeyleri anlattı.
Ebul Babe'nin kendi anlattığına göre bu ihanetinden sonra henüz bir adım atmazken birden içini büyük bir günah ve pişmanlık duygusu sardı. Ebul Babe vicdan azabından kurtulmak için geri dönüp Allah Resulüne rapor sunmak yerine doğruca Mescid-i Nebevi'ye gitti ve kendisini bir iple oradaki sütunlardan birine bağladı. Ve İslam peygamberinden başka hiç kimsenin onu çözmesine müsaade etmeyeceğine yemin etti. Ebul Babe'nin kendisini bağladığı o sütun ondan sonra Tevbe sütunu olarak ün yaptı. Bazı rivayetlerde bu sütunun yanında namaz ve ibadetin bol faziletinden söz edilmiştir. Tevbe sütunu halihazırda İslam peygamberinin mezarı ve hücresinin ikinci sütunu konumunda yer alıyor.
Muhallaka sütunu İslam peygamberinin namaz kıldığı mekan ve o hazretin namaz mihrabına en yakın sütundur. Hali hazırda da bu sütun esas mekanından biraz ileride yer alır ve üzerinde de yeşil ve altın bir çemberin üzerinde muhallaka sütunu Arapça yazılmıştır. Bu sütunun adlandırmasının sebebi ise üzerinde yakılan ve caminin atmosferinin hoş kokmasına vesile olan ıtır ve hoş kokulu maddelerin yakılmasıydı.
Muhacirler ve kura olarak da adlandırılan Ayşe sütunu caminin ana sütunlarından ortasında yer alıyor. Şimdilerde üzerinde Ayşe sütunu Arapça yazılışı göze çarpıyor. Bu sütunun kura olarak adlandırılmasının sebebi hakkında İslam peygamberinin şöyle buyurduğu rivayet edilir. Benim camimde bir mekan vardır. Bu sütundan önce öyle ki eğer insanlar faziletini bilseydi, aralarında orada namaz kılmak üzere kura çeker ve öylece yanında namaz kılardı.
Mescid-i Nebi'nin adı olan bir başka sütunu teheccüd sütunudur. Rivayetlere göre Allah Resulü gece vakti insanlar camiden ayrılarak evlerinin yolunu tuttuğunda bu sütunun yanında bir hasır serer ve teheccüd ve gece namazı ile ilgilenirdi ve bu yüzden bu adla ün yapmıştır. Bu sütun Allah Resulü'nün kızı Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın evinin arkasındaydı. Burada şimdi yerleştirilen mermerden bir taşın üzerinde Arapça, burası Resulullah'ın teheccüd yani gece nafilesi mekanıdır diye yazıyor.
Cebrail makamı adı ile de anılan Mürebbeül Kabir sütunu, kursal parmaklıkları kuzey kanadının hemen bitişiğinde olan sütundur. Ve halihazırda Mescid-i Nebi'yi ziyaret eden ziyaretçiler bu sütunu göremiyor. Bu kapı Hazreti Ali aleyhisselam ve Hazreti Fatıma selamullahi aleyhanın evine açılan kapıydı. Bu sütunun fazileti hakkında Ebi Hamra şöyle rivayet ediyor. Resulullah'ı gördüm ki 40 gün boyunca Ali ve Fatıma ve Hasan ve Hüseyin'in evinin kapısına geliyor ve elini kapının çerçevesinde koyarak şöyle diyordu. Selam olsun siz Ehl-i Beyt'e vardığından Ahzab suresinin 33. ayetine tilavet ediyordu. Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.
Serir sütunu kıble yönünden bakıldığında caminin ilk sütunudur ve Tevbe sütununun doğusunda yer alır. Bu sütunun serir olarak adlandırılmasının sebebine gelince Allah Resulü mübarek Ramazan ayının son 10 günü gibi itikaf günlerinde camide gece gündüz ikamet ettiği günlerde bu sütunun kenarında ibadet eder ve ne zaman yorgun düşerse de aynı mekanda istirahat ederdi.
Mahraz sütunu da Mescid-i Nebi'nin bir başka ünlü sütunudur ki İmam Ali bu sütunun kenarında duruyor ve Allah Resulü'nü koruyordu. Bu yüzden bu sütunun diğer adı da Ali bin Ebu Talib sütunudur. Çünkü İmam Ali aleyhisselam bu sütunun yanında namazını kılardı. Mahraz sütununun arkasında kuzey yönünde yer alan Vufud sütunu vardır ve kıble yönünden üçüncü sütundur. Allah Resulü'nün güncel çalışmalarından biri aşiret liderleriyle görüşmekti. Bu görüşmeler ise bu sütunun kenarında yapılırdı ve daha sonra Vufud sütunu olarak ün yaptı ve şimdi de aynı adla anılıyor.
Değerli dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programımızın 6. bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Mutfak Kültürü.
Değerli dinleyiciler, Mutfak Kültürü adlı sohbetimizde tekrar sizlerle beraberiz.
Haftalık programımızın her bölümünde sizleri İran'ın çeşitli yöresel yemek kültürü ve gelenekleriyle tanıştırıyoruz.
Böylece her bölümde İran'ın bir yöresine giderek yerel halkın yemek kültürü ve gelenekleriyle tanışmaya çalışacağız. Bugün sizlerle birlikte yine Kürdistan eyaletinden başka bir şehir olan Bicar'a giderek bu kentin tarihi ve kültürel özellikleri ve yöresel yemeklerinden bazılarına değineceğiz.
Bugün sizlere Bicar kentinden seslenmek istiyoruz. İran'ın çatısı olarak bilinen güzel ve dağlık bir şehir olan Bicar. Evet, Bicar deniz seviyesinden 1940 metre yükseklikte inşa edilmiş ve kuru ve soğuk bir havası vardır. 7000 yıldan fazla geçmişi olan bu kentte birçok tarihi esere, muhteşem ve geleneksel cazibe merkezlerine sahip olduğunu görüyoruz. Bicar kenti, zirveler beşiği ve antik tepeler kenti olarak da bilinir. Zira Bicar'ın etrafında birçok tarihi ve antik tepe vardır ve arkeologlar buradan birçok tarihi ve antik eserler ve kalıntılar bulmayı başardılar.
Uzmanların verilerine göre Bicar kentinde en az 60 bina ve tarihi eser bulunuyor. Bu eserlerden biri M.Ö. 3. milenyumdan kalma tarihi Kamçgay Kalesidir. Bu kale Mediler, Partiler ve Sasaniler dönemlerinde stratejik bir sığınak olarak kullanılıyormuş. Bölgenin diğer tarihi eserlerinden Aşkun Baba Kiremit Kulesi, Yengi Ark Kulesi, Selevat Abad Köprüsü, Serap Gorgen Tepesi, Hüsrev Abad, Gersus Camisi'ne değinebiliriz.
Bicar kenti, Kürdistan eyaletinin diğer kentleri ve köyleri gibi el değmemiş güzel bir doğaya sahiptir. Kentin doğal cazibelerinden Bicar Sit alanı güzel manzaralarıyla insanları hayran bırakıyor. Bu bölge Bicar kentin 15 kilometre kuzeybatısında bulunuyor ve sahip olduğu farklı bitki örtüsü ve çok güzel doğası ile gözleri kamaştırıyor. Bu bölgede ayrıca birçok nehir ve ırmak da akmakta. Gezel Ozan Nehri, Gomçak Nehri'dir. Bu sit alanında en az 30 memeli türü, 140 kuş türü ve 20 sürüngen tespit edilmiştir.
Bicar'ın muhteşem cazibe merkezlerinden biri göz ardı edilemeyecek geleneksel çarşı kompleksidir. Aslında kentin atan kalbi sayılan bu pazarın mazisi Safeviler dönemine, yani yaklaşık 500 yıl önceye dayanıyor. Tarihi pazar 1. Dünya Savaşı sırasında büyük ve ciddi hasar gördü fakat son 10 yıllarda onarıldı ve tekrar kullanılmaya başlandı. Bicar kentinin tarihi pazarı kapalı bir çarşıdır ve halkın günlük ihtiyaçlarını temin ettiği birçok mağazayı içinde barındırıyor. Bu çarşının en çok gezilecek bölümü ise el sanayi ve el dokumalı halı çarşısıdır. Bu çarşıda Bicar sanatçıları tarafından dokunan yüreğe ait birçok halı bulunuyor.
Bicar kenti ayrıca İran'ın halı sanatının önde gelen kentlerinden biri olarak da kabul edilir. Hali hazırda İran içindeki ve dışındaki büyük halı müzelerinde sergilenen Kürdistan'ın eski halılarının çoğu Bicar halısıdır. Halı dokumak bu kentte çok uzun maziye sahiptir. Bicar halısının kendine has özelliklerinden biri onun sıkı dokunuşudur. Öyle ki kolay kolay katlanamaz. Buna ilaveten desenleri ve renkleri çok güzel ve göz kamaştırıcıdır.
Programımızın başında da belirttiğimiz gibi bugün sizlerle birlikte Gürcistan eyaletinin Bijoy kentine geldik ve kentin bazı kültürel ve tarihi eserleriyle tanıştık. Şimdi sıra her zamanki gibi yörenin en sevilen yemekleri tanıtmaya geldi. Bugüne kadar muhakkak her türlü kızartılmış yemeği denemişsinizdir. Bu yemekleri birçok lokantada sipariş edebilir veya evde rahatlıkla hazırlayabilirsiniz.
Fakat belki şimdiye kadar kızartılmış kenger denememiş olabilirsiniz. Bu yüzden şimdi bu Kürt yemekle tanışma zamanı geldi. Kürdistan'ın en bilinen yemeklerinden olan kızartılmış kenger veya gayreme aslında fast food yemeklerine çok benziyor. Kürtler kengerleri kızartarak ekmek veya pilavla servis ediyorlar.
Kenger dikenli yaprakları ve kalın sapları ile kerevizi andıran bir yaban bitkisi olarak bahar ve yaz aylarında yeşerir. Kenger daha çok çorbalarda İran'ın bir çeşit sulu yemeklerinden olan horej yemeğinde pişirilir veya çiğ olarak da salatalarda kullanılır. Geleneksel tıpta kenger yaprakları idrar söktürücüdür ve böbrekleri çalıştıran, karaciğerden safra salgınını uyaran ve safra kesesini kasan bitki olarak kullanılır. Bu bitki potasyum kaynağıdır fakat enerjisi azdır. Özü sıcak ve kurudur ve bu yüzden daha çok yoğurt ile tüketilir. Hamile kadınlar, çocuklar ve böbrek veya karaciğer hastalığı olanların kenger yapraklarını tüketmemeleri tavsiye edilir.
Tahran Radyosu.
Şimdi gayreme yemeğinin malzemeleri ve pişirme yönteminden bahsedelim. Bu yöresel yemek için 1 kilo kenger, yarım bardak un, 3 yumurta, yarım bardak süt, 3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı, 1 çay kaşığı kabartma tozu, yeteri miktar tuz, karabiber, kırmızı biber veya isteğe göre frenk kimyonu ve 3 çay kaşığı safran.
Tarifine gelince öncelikle kengerlerin dikenleri ayıklanır ve temizlenir. İstenilen büyüklükte doğranır. Bir kapta un, tuz, karabiber, kırmızı biber, kabartma tozu, frenk kimyonu bir kasede iyice karıştırıyoruz. Diğer bir kapta eritilmiş olan tereyağını, yumurtayı, süt ve demlenmiş safranı alarak homojen hale gelene kadar çırpıyoruz. Ardından un karışımını ekliyor ve kıvama gelene dek karıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi kenger parçalarını bu karışıma daldırıp çıkartıyor. Daha önceden ısıtılmış yağda her iki tarafı iyice kızartıyoruz. Yağdan çıkarınca fazla yağını almak için temiz bir kağıt havlu üzerine koyuyoruz. Kızartma işlemi bitince servis tabağına alıyoruz. Afiyet olsun.
Sohbetimizin bu bölümünde sizlere Bijar kentinin geleneksel ekmeklerinden olan barsak tarifinden bahsedeceğiz. Bu geleneksel ekmek Bijar'ın yanı sıra İran'ın diğer bölgelerinde, örneğin Lorestan, Kermanşah, İlam ve Hemedan'da da pişirilir. Aslında Türkiye'de kahvaltı ve akşam çay yanına pişirilen pişiye çok benziyor.
Barsak hazırlamak için 6 bardak beyaz un, 1 yumurta, 1 bardak yağ, 1 bardak ılık su, su bardağının 4'te 3'ü kadar şeker, 1 bardak yoğurt, 1 çay kaşığı tuz ve 1 çimdik vanilya gerekiyor. Unutmadan hamur için bir de bir yemek kaşığı yaş maya, bir çay kaşığı şeker ve yarım bardak ılık suya ihtiyaç vardır.
Bağırsak ekmeğini yapmak için önce yaş mayayı bir yemek kaşığı şeker ve yarım bardak su ile uygun bir kasede karıştırıyor ve 5-10 dakika sıcak bir yerde bekletiyoruz. Maya olana kadar unu birkaç kez eleyerek büyük bir kaseye alıyoruz. Tuz, şeker, yumurta, vanilya, yağ, ılık su, yoğurt ve kabaran mayayı unun bulunduğu kaseye alıp iyice karıştırarak hamur haline getiriyoruz. Ardından hamuru çalışma masasının üzerine alıyor ve yoğuruyoruz. Daha sonra hamuru yağladığımız uygun bir kaseye alıyor, üstünü örterek mayanın gelmesini bekliyoruz. Yaklaşık 45 dakika, 1 saat sonra dinlenmiş olan hamurun hacmi 2 katına çıkacaktır. Bu durumda hamuru yine çalışma masasına alır ve havasını almak için biraz yoğururuz. Hazırladığımız hamurdan küçük bezeler hazırlıyor, elimizle hamurlara istediğimiz şekli vererek kızgın yağda kızartıyoruz. Her tarafı kızarınca yine fazla yağ almak için önce temiz bir havlu kağıt üzerine, daha sonra da yemek ve ya servis tabağına alırız. Hepinize afiyet olsun.
Muhterem dinleyiciler, bir sohbetimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş desteklerinizi turkish@ws.edip.in üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. Dinleyiciniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradyo.ir web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.
Şimdiye kadar hiç düşündünüz mü? Acaba Allah'a ilk iman edenin kim olduğunu? İman kalben inanmak anlamında değil mi? Öyleyse size göre Allah'a iman eden şeytan değil mi? O yıllar yılı Adem oğulları yeryüzüne gelmeden önce en az 6000 yıllık bir süre boyunca Allahü Teala'ya ibadet etti. Kalbi Allah marifetinin odağıydı. Fakat o hassas anda, sahip olduğu imanın işine yarayacağı anda, yani tercih zamanında, en son yolun belirlendiği anda, bu iman şeytanın işine yaramadı. İman veya kalpte kalan kalben inanmak, eğer el, ayak, göz, kulak, beyin, vücut parçalarına ulaşmazsa hiçbir işe yaramaz. Bu iman Kur'an-ı Kerim kültürü açısından değerli değildir. Selamlar değerli dinleyiciler. Kur'an'da İslam Düşüncesinin Ana Hatları isimli podcast programımızın 5. bölümünde birlikteyiz. Kur'an'da İslam Düşüncesinin Ana Hatları Ayetullah Hamenei'nin sözlerinden derlenen ve Hicri Şemsi 1353 yılında İman, Tevhid, Nübüvvet ve Vilayet adlarında 4 bölümden oluşan kitaptır. Bugünkü konumuz üretken iman. Seyyid Ali Hamenei mübarek Ramazan ayının 5. gününde önceki günlerin devamında iman meselesine devam etti. O günün konusu üretken iman. Bu başlık camide hazır bulunanlara dağıtılan kağıtların başında yazılan ve konuşmasının başlıca ekseniydi. Üretken iman cömert bir kaynak gibidir ki eylem ondan kaynaklanır ve iman da eylem ve sorumlulukla beraberdir. Seyyid Ali sesini biraz düzeltti ve iman konusunu biraz daha açarak şöyle konuştu. İmanın insanın kalbi için bir şey olduğunu ve bu kalbi inancın insanı müminler arasına sokabileceğini düşünenler, eylemsiz, çalışmasız, cihatsız olarak Allah'ın müminler hakkındaki müjdelerinin onları da kapsayacağını hayal edenler, yeryüzündeki hükümeti eyleme göre değil de kalbe göre verileceğini sananlar, onlar Kur'an ayetlerini iyice gözden geçirmelidir ve Kur'an ayetlerine bakmalıdır. İslam açısından değerli olan İman ise eylem, sorumluluk, yükümlülük ve bağlılığın eşlik edendir. Seyyid Ali Hamenei Kur'an-ı Kerim'i açtı ve Ali İmran suresinin 139. ayetini tilavet etti.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tehinu ve la tahzenu ve entumul a'lavne
Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer gerçekten iman etmiş kimseler iseniz, üstün olan sizlersiniz. Evet, daha sonra bu genç hatip ses tonunu biraz alçaltarak şöyle dedi. Kur'an-ı Kerim'in bu ayetini duyanlar, gerçeklere bakarken Kur'an'a iman edenlerin herkesten üstün olmadığını görüyorlar ve Kur'an-ı Kerim'in bu vaadinden şaşırıyorlar. Müminlerin üstünlüğünü görmeyenler bu ayetin veli asrın zuhur zamanına has biliyor ve o hazretin zuhurunu beklerler. Bu kesime şöyle hatırlatmada bulunmak gerekiyor ki, evet, ilahi vaat gerçektir. Hem vaat edilen Mehdi'nin zuhur zamanında ve hem iman şekillendiği her yerde. Fakat Kur'an'ın eylem ile birlikte olarak bildiği iman sorumluluktan ayrı değildir. Seyyid Ali camide hazır olanların konuyu daha iyi kavramaları için Kureyş'in büyüklerinden ve onların kalplerindeki inançtan söz ederek şöyle devam etti. Onlar oturuyor ve Resulullah'ı nasıl rezil edebilecekleri hakkında karar alıyorlardı. Fakat sözlerini duyunca bu sözlerin insan değil Allah'ın sözleri olduğunu onaylıyorlardı. Onlar onun Allah tarafından konuştuğunu onaylıyorlardı. Şimdi siz efendilerim, o tarihten 14 asır sonra Allah'a kalben inanan onları mümin bilmiyorsun. Eğer o mümin değilse imanın eylemle birlikte olmadığı içindir. Acaba biz mümin miyiz? Bizim onayımız da eylemle birlikte olmadığı halde. Hatip hafif gülümsedi ve şöyle devam etti. Siz ne buyuruyorsunuz? Eğer sadece kalben inanmak ve tanımak yeterli olsaydı, Amr bin As dünyadaki ilk Şii Müslümanı olurdu. Kadir-i Hum olayını kendi gözleriyle görmüş veya gözleriyle görenlerden duymuş olan Amr bin As. Ben ve sizler 13 küsur asır sonra bu olayı sadece kitaplarda okuyoruz. İmam Ali hakkında şiir yazan Amr bin As, can çekiştiği anlarda, o en hassas saatler ve anlarda pişmanlık duyuyor ve şöyle diyor: "Dinimi Muaviye'nin dünyasına sattım. O hak bildiğim Ali ile savaştı. Öyleyse görünen o ki Amr bin As, Emirül Müminin'in kesintisiz velayetini 14. asrın şiirlerinden daha derin ve daha bilimsel olarak kavramış ve onu onaylıyor. Fakat acaba onu Şii olarak tanıyabilir miyiz? Hiç şüphesiz hepiniz hayır diyorsunuz. Neden? Cevabı çok açıktır. Zira Emirül Müminin'in velayetine inanmak bazı sorumluluklar getirir. İlk sorumluluğu Ebu Sufyan'ın oğlu Muaviye'ye biat etmemektir. Muaviye ile el birliği yapan ve bu Ali ile savaşan bu Amr bin As, yani Şiiliğin yükümlülüklerine, bu inancın kendisine yüklediği sorumluluk ve yükümlülüklerine bağlı kalmıyor. Bu yüzden o Şii değildir. Şimdi ben sözü yine kendimize çeviriyorum. Diyorum ki aynı bu sebepten acaba eğer ben ve siz Şii olduğumuzdan emin olabilir veya inanabilir miyiz? Şii olmanın yükümlülüklerinden biz sorumlu muyuz? Acaba biz bağlı mıyız? Ve Kur'an'ın sözü bu konuda çok açıktır.
اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ
Bunlar İslam'ın ve Şia'nın inanç esaslarıdır. İman üretken ve sorumluluk getirendir. Uygulamalı taahhütlerin beraber olduğu bir inançtır. Fakat eğer birlikte olmazsa, öyleyse sonucunu da bekleme, dünyada da Allah'ın yardımını bekleme. Bakın, En'am suresinin 82. ayeti ne buyuruyor?
اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ
İman edip de imanlarına zulüm karıştırmayan kimseler var ya, işte güven onlar içindir ve bunlar hidayete erenlerdir. Evet, zulümle birlikte olan iman güven getirmiyor, onun zaferini garanti etmiyor. Allah'ın yardımını ve dua zerrelerinin ve yaratılışın yardımını ona hediye etmiyor. Dünya saadeti ve kurtuluşunu ve özet olarak dünyevi ve uhrevi cenneti ona getirmiyor. İnsanın bir özelliği vardır ve o da şu ki her zaman daha kolay işin peşinde olur. Eğer iki iş arasında seçim yapmasını isterseniz daha kolay olanı, daha az çalışmayı gerektireni seçer. Hal bu konuda bizim kesin ve dokunulmayan metnimiz olan Kur'an ve yüzlerce rivayette ancak çalışan kimsenin bizim şefaatimize ulaşır deniliyor. Şimdi biz tembellikle, kara kara düşünmekle ve geçmiş ve gelecek için üzülmekle bu yararsız, alçak, negatif durumla şefaat umuduyla bekleyip oturuyoruz. Halbuki bizzat İmam Aleyhisselam bir rivayete göre şöyle buyuruyor: Bizim şefaatimiz ancak çalışan kimselere ulaşır. Bu tam da bizim beyinlerimizde olanın tersidir. Seyyid Ali Hameneyi daha ciddi bir tonla şöyle devam etti. Neden bu konu üzerine vurgu yapıyorum? Çünkü mümin olmak için temiz bir eylem değil, temiz bir kalp gerektiği konusunda uzun yıllar boyunca Müslümanların beyinleri üzerine çalışılmış, bizim rahata düşkünlüğümüz ve bizim cennete olan eğilimimiz bu yanlış algıyı kabul etmemize yardım etmiştir. Allah Resulü'nün rihleti ardından kısa bir süre sonra bu düşünce oluştu ve yayıldı. Sizler Ebu Sufyan'ın oğlu Muaviye'den daha kötü birisini tanıyor musunuz? O tarihte ve İslam tarihinin başında ondan daha kötü kim bulunabilir? Aynı bu kişi günün birinde yakınlarına şöyle dedi. Ben ölünce bir iki küçük paketim var. Onları benim kefenime koyun. Onlar nedir diye sorunca şöyle dedi. Onlardan biri peygamberin kıyafetinin bir parçasıdır. Diğerinde peygamberin saçından birkaç tel. Bunları benim kefenime koyun ki Allah beni affetsin. Seyyid Ali alaylı bir şekilde devam etti. Ne kadar boş bir hayal. Muaviye de peygamberin şefaatini umut ederek hareket ediyor. Fakat hangi yolda? Peygamberin başında ve yüzünden birkaç teli alma yolunda. O Kur'an okuyor ve ona saygı duyuyordu. Fakat nereye kadar? Çıkarı olduğu yere kadar. Allah Nur suresinin 47. ayetinde şöyle buyuruyor. Bunlar iman etmiş değillerdir. Böyleleri mümin değiller. Allah yolunda iman gereği sorumlulukla hareket eden çalışanlar mümindir. Bu Kur'an'ın mantığıdır.
وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
Seyyid Ali kendi kağıtlarında bir göz attı ve Hac suresinin 77. ayetini şöyle tilavet etti. Mealen, ey iman edenler, rükû edin, secdeye gidin, Rabbinize ibadet edin ve hayır işleyin. Umulur ki kurtuluşa erişirsiniz. Evet, şimdi söyleyin, eğer ibadet olmazsa, iyi çalışma olmazsa, müminler kurtuluşa ve felaha ulaşır mı? Cevap sizdedir. Dikkat ediniz, 78. ayet şöyle buyuruyor. Allah uğrunda cihad edin, hakkıyla cihad edin. Seyyid Ali camidekilere şöyle bir baktı ve devam etti. Ne kadar çalışıyorsunuz? Tüm çalışmamız ve hayatımız metindedir ve Allah'ın işi kenarda mı? Böyle değil mi? Halbuki Allah için ve Allah yolunda yapılması gereken çalışmanın hacmi, kalitesi, derinliği, yılmazlığı ve sağlamlığı, bizzat Allah'ın büyüklüğü ve azameti nispetinde tüm çalışmalarda daha büyük, daha istikrarlı, daha yılmaz ve daha yorgunluk bilmez olmalıdır. Allah için onun uğrunda hakkıyla cihad edin. O sizi seçmiş. Cihadın hakkını yerine getirin. Ey İslam ümmeti, o sizi seçmiştir. Allah'ın sizi seçtiğini buyurması ne demek? Acaba Allah'ın şımartılmış olan sizleri ayırıp bir kenara koyduğu, günah da yapsanız, hatanız da olsa Allah'ın emrinin tersi davrandıysanız bile yine sizler cennete gidersiniz. Çünkü siz müminsiniz mi demek? Bu Yahudilerin iddia ettiği konudur. Böyle düşünen her Müslüman da yanılıyor. Kur'an Yahudilere karşı onlar ki kendilerini Allah'ın evliyaları ve dostları, hatta evlatları sananlara yumuşak bir tonla bu dostluk ve velayetin ancak Allah'ın emirlerine uyularak olacağını ilan ediyor. Biz sizi seçtik. Allah İslam ümmetini seçti, fakat İslam'dan önce İsrailoğullarını da seçmişti. Her iki seçim de aynı türdendir. En hazır olan insanı seçmektir. En büyük iş için. Ve dinde size hiçbir güçlük yüklememiştir. Dinde sizi zorlamamış ve baskı uygulamamış ve dayanılacak gibidir. Atanız İbrahim'in dini, bu babanın İbrahim'in dinidir. O bundan daha önce de bunda Kur'an'da sizi Müslümanlar olarak isimlendirdi. O sizi daha önce ve bu dönemde de Müslüman ve Allah'a teslim olan olarak isimlendirdi. Neden? Ki siz ne yapasınız, nereye varasınız? Ayetin devamı size cevap veriyor. Şu şekilde sizi Müslümanlar olarak isimlendirdi ki Resul sizin üzerinize şahit, örnek ve rehber olsun, siz de insanlar üzerine şahitler olasınız diye. Direkt olarak sizden sorumlu olan peygamberdir. O sizi gözetir ve şahittir ve siz de tüm insanlardan sorumlusunuz. Sizler insanlığın rehberisiniz. Sizler bu kervanın yöneticisi ve gözetmenlerisiniz. Madem ki siz Allah tarafından bu zor görev için görevlendirildiniz, öyleyse artık dosdoğru namazı kılın, zekatı verin, ve Allah'a, Kur'an'a sıkıca sarılın ve hiçbir güçten korkmayın. O sizin Mevlanızdır. O ne güzel Mevladır ve ne güzel yardımcı. Seyyid Ali sözlerinin ispatı için Enfal suresinin 72. ayetini tilavet etti.
İnnellezîne âmenû ve hâcerû ve cahadû bi emvâlihim ve enfusihim fî sebîlillâhi vellezîne âvav ve nasarû. وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ
النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير.
İman edenler, hicret edenler. Seyyid Ali bu kelimeye gelince biraz sessiz kaldı ve sordu. Hicret etmek ne demek? Yani bir kentten başka bir kente gitmek ve bu kadar mı? Kendisi cevapladı, hayır. Evvela hicret etmek, hedefe ulaşmak için bir anda her şeyden el çekmek, İslami topluma katılmak için ve İslami toplum teşkilatında sorumluluk için, Mekke'den hicret ederek dışarı çıkanların tüm malları yağmalanıyordu. Eğer eşleri Müslüman olmasaydı veya baba veya oğul veya ailenin diğer fertleri orada kalsaydı, o azizleri onların kanlı düşmanları oluyorlardı. Öyleyse hicret edenler tüm bu mahrumiyetler ve hüsranlara can pahasına katlanıyorlardı. Diğer yandan hicret demek muazzam İslami toplumu oluşturmak için atılan bir adım demek. İslami toplum Medine'de kurulmuştu. Mümin, aktif, çalışkan, güçlü, tecrübeli, İslam'ı anlayan ve bu yolu seven ve inanan unsurlara ihtiyacı vardı. Mekke'den Medine'ye hicret edenler sevgi ve anı ve rahatlık ve eğlenceden vazgeçiyorlardı. Aslında bu insan kendine düşen payla öyle bir toplumun inşası için büyük bir adım atıyordu. Bu yüzden hicret belirleyiciydi. Şimdi bakalım Enfal suresinin 72. ayeti ne buyuruyor? İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler ve muhacirleri barındırıp onlara yardım edenler var ya, işte onlar birbirlerinin velileridir. Seyyid Ali burada biraz duraksadı ve şöyle devam etti. İman edip hicret etmeyenlere gelince, yani iman ettiler, kalben inandılar fakat imanın getirdiği sorumluluklara amel etmediler, hicret etmediler. Onların velayetleri size ait değildir. Onlara karşı hiçbir velayetiniz yoktur. Bunlar sizden değiller ta ki hicret edinceye kadar. Seyyid Ali saate baktı ve Kur'an-ı Kerim karesinden, Ruhani Bey'den Hac suresinin son ayetleri ve Enfal suresinden birkaç ayeti dinleyicilerin akıllarına ve ruhlarına daha çok yer etmesi için güzel ses ve ahenkle tilavet etmesini istedi. Değerli dinleyiciler, Ayetullah Hameneyi'nin sözlerinden derlenen Kur'an'da İslam Düşüncesinin Ana Hatları isimli podcast programımızın 5. bölümünü dinlediniz. Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Tekrar buluşmak umuduyla hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz.
Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.